Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul lukat ve hlul uk. Aklıma gelmedi ya. Bir saniye. Yefkahu kavli. Şeyine girmeye çalıştım. Hani dedim, geçen derste dedim ya, anlamına girerek manası. Bu sefer şeyi, lafzlık açtım. Manası mı önemli, lafzı mı önemli bilmiyorum bu konuda ama manasını bilerek lafzını söylemek elbette daha önemli. İşte ana dilimiz olmadığı için şey oldu. Geçen hafta Muzaffer Bey'in dediği gibi, yani bizim handikapımız kendi ana dilimizde anlamayışımız olması. Öyle de bir şey ki, ana dilimize çevirdiğimiz zaman da tertip kaçıyor. Mesela geçen hafta söyledik biraz. Eûzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz ya. Racim burada en sonda, yani kovulmuş. Türkçe söylerken nasıl söylüyoruz? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Tamamen zıttı.
Evet, bir tek Türkçe de böyle galiba. Bildiğim kadarıyla bir tek Türkçe böyle.
İngilizce ile Arapça yakın. Tertip olarak birbirine benziyor ama tertip çok farklı. Yani kovulmuş şu şey yapıyor. Sığınırım. En son sığınırım. Evet. Arapça'da en başta sığınırım. Yani önce terliyor. Euzu diyorsunuz.
Bizde sonda. Bunlarda başlıyor.
Evet. Euzu diyorsunuz Arapça'da. Arapça, ana dili Arapça olan birisi euzu dediğinde o esnada sığınmış oluyor. Billahi. Allah'a. Yani orası geldiğinde Allah'a sığınmış oldu.
Bize geç kalın sığınıyoruz.
Neden sığınayım? Şeytandan. Nasıl şeytandan? Racim olan şeytandan, kovulmuş olan, taşlanarak kovulmuş olarak recbedilmiş şeytandan sığınırım. Yani dolayısıyla şey farklı. O yüzden ben de ki, hani bu derslerde de mümkün olduğu kadar ben yapıyorum. Biraz daha yapmaya karar verdim. Tertibe göre anlatmaya çalışacağım. Hani böyle çok derinlerine girerek değil de en azından lafzıyla, manasıyla, buna kırık mana diyorlar. Daha sonra toparlarız. Yani şöyle diyebilirim. Anladığımız, anlaşılan şekliyle değil de Allah'ın anlattığı şekliyle. En sonunda yine tercümesini yaparız. Yani bu meallerde, yanlardaki cümleler gibi yaparız. Zaten işin içine girince görüyorsunuz ki, göreceksiniz ki ya da bu derslerde görüyorsunuz ki yandaki gibi değil aslı. Belirli bir mana dizgisi var. Hadi bunu Türkçe'de nasıl anlaşılır hale getirebiliriz diyoruz. Yan tarafa getiriyoruz. Ama bundan da şu anlaşılmasın. Yani Kur'an sadece Arapçasından anlaşılır değil. Yani bugün İngilizler, Amerikalılar okuyorlar Kur'an'ı, hidayete eriyorlar Allah'ın izniyle. Yani anlaşılmaz anlamında değil ama Kur'an dizgisiyle gidersek biraz daha iyi anlamış oluyoruz. Murad-ı ilahiyeye biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Şansımız ne? Yani nasibimiz ne? Kelimelerin çoğu aslında bizim kullandığımız kelimeler. Yani Osmanlıca'dan bizde zaten kullanılan kelimeler. Hele hele bizim nesil, bizden önceki neslin ve önceki neslin çok kullandığı kelimeler. Yeni nesli biraz daha uzaklaştırılmış bundan. Biraz daha kelimeler var. Mesela geçen hocayla konuştuk. Şey diyor, hani sesliler var ya, ünlü sesliler değil mi? Ünlüler. Buradaki ünlü ne? Yani neden ünlü? Hani ünlü namlı anlamına gelir değil mi? Şanlı, hani star, yıldız, bilinmiş anlamına gelir. Ünlü ne demek? Bir harfin ünlü olması. Diğerleri bilinmeyen mi? Yok, ün şey ya. Hani ünlemek var ya Türkçe'de kullanılan. Ünlemek, ses çıkarmak. Yani sesli aslında. Ama illa Türkçe kalıba sokacağım diye hiçbir insanı kullanılmamış, anlaşılmayan bir yapıya sokuyorum. Zorlama. Hayır, dilin doğal sürecinde bir gelişim evresi vardır. Bu evrede bazı değişmeler doğal karşılanabilir. Ama yok, illa bu olacak diye direttiğinde şeylerinden kopuyorsun. Temellerinden kopuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim dediğinde, Rahman ve Rahim'e esirgeyen ve bağışlayan dediğinde bir şey anlaşılmıyor. Siz anlıyor musunuz? Esirgeyen ne demek? Yani bugün sorun, Bismillahirrahmanirrahim şey neydi? 10 kişiden 9'u esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı diyecek. Esirgeyen de
koruma anlamında kullanılmış.
Bir şey anlaşılmıyor. Ama Rahman ve Rahmi sen çocuğa anlat. Yani orijinaliyle kullan. Yani bütün Amerika'da da Rahman kullanılıyor. Rahman deniyor İngilizce'de. Parantez içerisinde şeyi açıklanıyor. Tabiri açıklanıyor. Bir süre sonra tabiri de açıklama. Rahman olarak kalsın. Yani biz Rahman deyince, Rahim deyince anlamayacak. Çocuklarımıza biz Rahim, Rahime ismini koyuyoruz. Neden bir şeyler değiştiriliyor? Yani tamam, dilin doğal sürecinde bir şeyler olacak. Ama kasıt olduğu zaman
şey olur. Üniversite kitaplarını bir kelimesini
anlayamazsınız.
Ben bizim hani günlük konuştuğumuz şeyde Pakistan'da şeyde Ayşe Vadisi'nden duyuyoruz. İstasyonda şey aldı. Benzin aldı şoför. İki önemli şoförü benzinli gibi konuşuyor. Nerede bahsediyorsun? Devam diyor. Nedir? Değiştirmedik diyor yani. Tam günden devam ediyor. Yem devam. Türkçe. Yem aşağı yukarı. Şey, mübadele kullandığımız bir şey. Lâ'yı da Arapça.
Doğru.
Peki hani şoför diyor ki karşıdaki arkadaşlar, yani ben bütünlüğü de değiştirmedim. Evet. Biraz pratik yapan insan yakalıyor da. Yani.
Şeye bakın. Bu meallerde ben şeyi çok beğeniyorum. Elmalılı Hamdi yazarın. Evet. Sadeleştirilmiş var. Sadeleştirilmemişe bakın. Sanki Arapça bir eser. Osmanlıca. Sadece tertip günümüz Türkçesine. Şimdi sadeleştiriliyor. Bir de sadeleştirmenin sadeleştirilmesi çıktı.
İyice.
Onu yazdığı tarih ne? 1920'ler 30'lar. 30'larda yazılan bir şeyi anlamamız için şey. Bugün nutukun çevirisi yapılıyor. Nutukun çevirisinin çevirisi yapılıyor. Yani nutuku söyleyen kim? Dille ilgili düzenlemeleri yapan aynı kişi. Bugün onun dili bile anlaşılamıyor. Çeviriliyor. Yani üç neslin bir şey vardı internette çok komikti. Üçgenin alanıyla ilgili bir tabir vardı. Bir önceki, şimdiki kitap, bir önceki kitap, bir ondan önceki kitap, bir ondan önceki kitaptaki üçgenin tarifi. Üçü o kadar birbirinden farklı ki alakası yok yani. Ve kaç yıl yani bir 30'lu yıllar işte 2000 yani 70 yılda olan olay bunlar. Yani
biraz şeydir. Evet.
Şimdi bunu niye anlatıyorum ben? İşte bu belirli bir şeylerden kopma eğilim var. Allah'tan tam kopmayan bir nesiliz. Yani buradaki şeyler çoğu anlıyor. Ben de tertip olarak mümkün olduğu kadar biraz o konulara değineceğim. Yani o anlamda bir girizgah yaptım. Ama hani o çok ayrıntılı şeyler olmayacak. Evet. 27'yi okumuştuk. 28'e şöyle bir giriş yapmıştık Rum suresinde. Devam ediyoruz. Darabe leküm meselen min enfü siküm size kendi nefislerinizden temsil yaptı. Şimdi bunu Arapça şeyiyle açıklayalım. Darabe misal getirdi, örnek getirdi deniyor ama darabe Arapçada çok kullanılan bir şeydir. Türkçede de var. Darp var ya, darp, vurmak. Allah vurdu. Yani misal getirdi falan değil aslında bu. Vurdu. Neyi vurdu? Kime vurdu? Leküm. Size vurdu. Neyi vurdu? Meselen. Bir misal vurdu. Yani size bir misal getirdi. Ama bu misali efendim vurguladı. Ama sonunda anlayacaksınız niye vurdu kelimesi kullanılıyor. Onu daha iyi açıklayacağız. Vurguladı diyelim burada. Vurgulayarak misal getirdi. Min enfüsiküm. Bu nefislerinizden. Burada İki anlam var. Biliyorsunuz daha evvel geçti. Kur'an-ı Kerim'de nefis kelimesi geçtiği zaman iki şey anlaşılır. Bir, kişi kendiniz anlamında. Kişinin kendisi anlamında. Zat, kişilik anlamında. İkincisi de hani bizim bildiğimiz, tasavvufta özellikle çok kullanılan nefis kavramı. Hani psikolojide de ego olarak, ben olarak ifade edilen kavram. Ben şuna inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir kelime geçti ise hem bu anlama gelir, hem bu anlama gelir, bu anlama gelir. Asıl budur. Hayır, asıl o değil. Allah-u Teala, biz diyor sarrafna diyor. Her şeyi sarf ettik diyor ince ince. O anlama da gelir, o anlama da gelir, o anlama da gelir. Sen bunu yaygınlaştırdıkça, değişik alanlara vurdukça, idrak seviyelerinde yukarı ve aşağı indikçe, muhakkak o anlamın karşılığı var. Bizim aklımız yetmiyor. Ya da özellikle o anlamına tercih ediliyor. Burada enfüseküm hem şöyle anlayabilirsiniz, size kendinizden, kendi yaşayışınızdan örnek verdi. Yani sizin anlayacağınız gibi bir örnek verdi. Ayeti eğer düzgün açıklayabilirsem sonunda göreceksiniz. nefislerinizden de bir örnek verdi size. Yani sizin derinlerinizde nefis yok mu? Sizin davranış sisteminizi etkileyen bir yok mu? Oradan da size mesel verdi. Yani burada sizi aslında nefislerinizin ne olduğunu göreceksiniz gibi de bir ifade var. Dolayısıyla hem kişilik anlamına geliyor, şahıs anlamına geliyor, hem de öğelerimizden biri olan nefis anlamına geliyor bu. Şimdi soru soruyor. Hel. Hel Arapçada sorudur. Soru işareti. Mi, mı anlamına gelir ama cümlenin başında bulunur. Leküm. Sizin var mıdır? Min. Neden? Ma meleket eymanüküm. Burada ilginç bir ifade var. Sağ ellerinizin sahip olduklarından diyor. Sağ elif, eymen sağ demek. Ama el kastediliyor. Eymanüküm sizin sağ elinizin malik, Türkçe'de de kullanılıyor değil mi? Sahip olan, melik olduklarınızdan, mülkiyetini elinizde bulundurduklarınızdan diyor. Sizin için var mı? Ne var mı? Min şurekâve. Şeriklerinizden var mı? Ortaklarınızdan var mı diyor. Yani ne demek istiyor? Sizin sahip olduğunuz şeyler var ya diyor. Bu eski devirlerde köle olabilir, cariye olabilir. Günümüzdeki kapitalist sistemin oluşturduğu köle çalıştırma mantığıyla, köle şeklinde çalıştırma mantığıyla işveren olur. Doğrusunu söylemiyorum. Yani yanlış mantıkla olan, dikey hiyerarşinin hakim olduğu, biraz daha ezici üstünlükle olan sınıf, sosyal sınıf ayrılıklarının çok fazla olduğu sistemi söylüyorum yalnız değil mi? Yoksa İslamiyet'inkini söylemiyorum. Buradaki diyor çalışanlarınızdan diyor var mı diyor. Değil mi? Neyiniz var mı? Ortaklarınız var mı diyor sizin diyor. Yani ortak yapıyor musunuz onları diyor Allah-u Teala. Nerede? Min ma razaknakum. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde. Sizi bizim rızık olarak verdiğimiz şeylerde şerikleriniz, ortaklarınız var mı diyor ellerinizin altında sahip bulunanlarda. Fe entüm fihi sevâun. Ve siz onlarda sevâun. Eşit misiniz? Eşit oluyor musunuz? Eşit yapıyor musunuz? Yani toparlarsak biz size rızık olarak bir şeyleri veriyoruz. Siz kendiniz elinizin altında bulunanlara onlarla eşit olacak seviyede, kendinizle mülk olarak eşit olacak seviyede mallarınızı onları ortak ediyor musunuz? Allah bize soruyor. Kendinize bir sorun. Yani değil mi? Ya asgari ücret neyse diyorsunuz onu veriyorsunuz. Ya da bir çalışana ya senin şeyin payasan kaç lira diyoruz? 50 lira. 55 lira vermiyorsunuz. Değil mi? 47,5 olana yaptırıyorsunuz. Değil mi? Yani tamam arkadaş sana 1 milyar vereyim demiyorsunuz. Ya da çalışanlarınız var. Değil mi? Onları kullanıyor. Ya ben bunları kullandım. Ya ben şunu bir ev sahibi yapayım deyip de evinizden birini, iki eviniz var, birini ona veriyor musunuz? Allah-u Teala bak verin demiyor. Yanlış anlamayın. Veriyor musunuz diyor. Soru soruyor yani. Vermiyorsunuz değil mi? Yani bir kuruş fazlasını vermiyorsunuz. Primleri bile belirli bir şeyle veriyorsunuz. Hani bir de bunun kölelik sistemi olduğunu düşün. Cariyelik sistemi olduğunu hiçbir şey vermiyorsunuz.
Maaşları bir artıklığında vermiyorlar. Repo yapıyorlar.
Evet. İşte yani hangi sistemle. Bir de köleleriniz olduğunu düşünün. Yani köle biliyorsunuz olan bir sistem. Doğrusunu yanlışını söylemiyorum. Yani şu devirde bir kölelik sistemi olduğunu düşünün. Köleleriniz var. Ve siz onlara hiçbir şey vermiyorsunuz. Yani karın tokluğuna çalışılıyor. Orada sen evinin yarısını, tarlanın yarısını verir misin? Yani soru soruyor Allah. Yani cevabını sen ver. Herkes kendi nefsine göre verecek. Kendi şahsiyetine göre verecek. Ve devam ediyor. Ve tehafü nehum. Onlardan korkar mısınız? Haf kelimesi var orada. Hayf, korkmak kelimesi var. O korkmak değil de onu biraz sonra açıklayacağız. Ke hıyfetüküm enfü sekum. Kendi nefislerinizden korktuğunuz gibi onlardan korkar mısınız? Korkmak kelimesini kullanınca orada korkmak kelimesi mi geçiyor şeylerde? Diğer mealler, diyanet mealine geçiyor. Orada şeyde yerine geçiyor. Çekindiğiniz gibi doğru. Biraz daha çekinmek var. Yapar mısınız? Yani insanın kendi nefsinden korkması, çekinmesi ne? Yok yok, kendi nefsinden nasıl korkuyorsun? Yok yok, yani mallar bitti. Nefsinden nasıl korkuyorsun? Nefsinden nasıl çekiniyorsun?
Yok. Günaha girmek. Yani nefsim
mi? Yok. Şimdi şöyle.
Allah'a asiyeden.
Daha farklı. Kendinizi özel hissediyorsunuz değil mi? Kendi üzerinize bir çamur sıçramasından korkuyorsunuz değil mi? Birinizin kendisine hak, kendinize, kendi nefsinize hakaret etmesinden korkuyorsunuz. Hani izzeti nefsime dokundu diyorsunuz ya. Bu konularda kendinizi koruyorsunuz. Kendinizi daha zelil bir duruma düşmekten korkuyorsunuz değil mi? Kendinize yani bir saygı duyuyorsunuz. Buna işte bu hayf kelimesiyle, havf kelimesiyle ifade ediliyor kaygı. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki kendinizi özel hissettiğiniz gibi, kendinize nasıl iyi davranılması gerektiği gibi, siz de diyor elinizin altında bulunanlara o konuda da korkuyor musunuz? Yani kendinizden çekindiğiniz gibi, kendi nefinize saygı gösterdiğiniz gibi onlara da saygı gösteriyor musunuz? Yani kendindeki değerini düşünün. Bir de diğerlerin değerini düşünün. Aynı tutuyor musunuz diyor. Yani kendiniz, herkes kendine önem verir. Önem vermiyorum diyen yok değil mi? Pardon. Enaniyet.
Enaniyet
ama. Empati de var.
Evet. Evet. Bu konudaki aynı konudan bahsediliyor. Şimdi bu konuda diyor siz eşit olur musunuz diyor. Soru soruyor. Herkes bir cevabını veriyor mu bunu? Yani var değil mi bunun cevabı? Hani size sorduğuna göre ben cevap şeyinizi veriniyorum. Ben sizin kendi adınıza konuşmuyorum. Yani genelde hayır değil mi? Yani Allah da bildiği için yani
kendinizle şey değil. Kendinizle olmak istemediğiniz için
tabii. Evet. Ya şeyi düşün, kendini özel hissetmek burada çok daha farklı. Yani kendini özel hissediyorsun, sen de ona karşı aynı şeyleri davranıyorsun. Ya da kendi yatağında köleyi yatırır mısın? Değil mi? Kendi elbiseni paylaşma. Yani eski devirlerdeki mantıkla biraz daha anlaşılacak bir durum bu. Evet, şimdi burada şöyle kavramlar var. Demek cevabı hayır, yapmıyorsunuz diyor.
Kademe kademe değişir.
Hatta tam tersine Allah'ın kendimize rızık olarak verdiklerini farklı anlamlar yükleyerek bir de ilahlaştırıyoruz. Şimdi bak oradaki rızık konusu var ya, anahtar bir kelime orada. Orada özellikle belirtmiş orada. Ma rezek nakum diyor. Bizim sizi rızıklandırdığımız şeylerde diyor özellikle. Orada bir vurgu var. Orada bir şu var. Bak diyor, sizin konumunuz farklı değil mi diyorsun? Elinizin altında bir şeyler var. Onu sana kim verdi diyor? Ben verdim diyor. Ben rızıklandırdım seni. Bak onda bile diyor başkalarını vermiyorsun. Ücretini doğru dürüst vermiyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Kendini görüyorsun diyor. İki. Ona ertek etmiyorsun diyor. Ki o diyor rızkı ben verdim sana. Senin bile değil diyor. Tamam diyelim ortak etmiyorsun diyor. Bir de tam tersine diyor. O vermediğin rızkı diyor ilahlaştırıyorsun diyor. Vermeyerek, çok önem vererek. Hani birisi bir olay anlattı. Bu İslami olarak belirli anlayışlarda olan birisi gelmiş de yanına hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Demiş ki ya neden ağlıyorsun? Demiş ki buraya gelmeden evvel bir adamı gördüm. Arabasını temizliyordu. Ama öyle bir şeyle kendini kaptırmışlıkla temizliyor ki onun haline üzüldüm diyor. Yani arabasını ilah edinmiş. Öyle bir siliyor ki diyor. Ona üzüldüm, ağlıyorum diyor. Yani onun halini ne olacak? O bir yana. Yani nihayetinde o Allah'ın bizi rızıklandırdığı bir şey. Sen onu ilah ediniyorsun.
Nefsini ilah edin, malını ilah edin.
Yani bunu yayın. Bunu yayın. Allah'ın...
İşini, kadını, billahi,
evet. Evet. Yani bu var. Şimdi burada ne var biliyor musunuz? Allah-u Teala bu örnekleri vererek diyor ki siz diyor Allah'a karşı diyor yani bana karşı diyor bir sürü iddialarda bulunuyorsunuz diyor. Diyor kendinize bakın. Siz kendi yaşantılarınızda bunu yapıyor musunuz diyor. Siz diyor kendinizin bile olmayan benim verdiğim bir rızık var diyor. Bununla diyor başkalarına vermiyorsunuz diyor. Yani çok vermiyorsunuz eşit olarak diyor. E Allah'ı diyor bu konuda diye cimrilikle suçluyorsunuz. Hayır, suçluyoruz ki Allah veriyor. Yani demek ki insanlarda olan bir şey bu diyor. Niye? Yani Allah'ın mülkü tasarrufu kendinde değil mi? Onun istediği gibi yapar diyor. Niye ona layık görmüyorsunuz onu? Sonra diyor siz diyor kendinizi özel hissediyorsunuz diyor. Aynı şeyi diyor başkalarıyla diyor paylaşmıyorsunuz diyor. E Allah diyor kainatın sahibi diyor, yaratıcı diyor. E neden diyor Allah'ın o ululiyeti konusunda diyor ona layık o şeyi göstermiyorsunuz? Ona ortak koşuyorsunuz. Ve diyor arabayı bile, hani buradaki örnek, arabayı bile diyor ona ortak koşuyorsunuz diyor. Hani işlemiştik ya, onlar diyor Allah'ı sever gibi severler diyor. Bu ilahlaştırmaktır. Ya bugün Kur'an meali dinliyorum radyoda. Dipnotlarla açıklamalar yapıyorlar güya. İşte putlar var, Allah'ın tevhid inancı bilmem ne. Yine hala yani Mekke puta devrindeki kaldı, şeyler evet. Gibi puta tapmak, ilahlaştırmak kaldı, falan. Yani kızıma sordum, anladın mı bir şey dedim. Yo dedi. Ya işte araba var ya arabada hüngür hüngür ağlamasının o mübareke sebebi o. Yani orada onu putlaştırdığını görüyor. Yani dinine vermesi gereken, Allah'a vermesi gereken saygıyı gidiyor bir cisme veriyor. Put işte. Yani tapmıyor ona, şöyle yapmıyor. Ama hal, hareket, duygu olarak ona tokuyor.
Kalbinde o var.
Siz kendinizi bir şey yapın. Yani onunki araba bir örnek. Belki aynı araba konusunda, belki ev konusunda, belki işiniz konusunda. Yani aralarda bir ester veriyorum ki bir şey zamanı olsun diyor. Belki çocuk konusunda.
Evladına gösterdiğiniz şey, dünyadan gösterdiğiniz
mi? İşte yayın bunu yani. Elbisen konusunda, gözlüğün konusunda. Yani bir eşyanı başkasına verebilir misin? Mesela bir düşün yani. Hani bir şeyini verebilir misin? Yayın buna. Ki biz onu siz rızıklandırdık diyor. Onu bile ilahlaştırıyorsun diyor. Yani ilah benim diyor. Benim rızıklandırdığım bile yapıyorsun diyor. Ve benim hakkımda neler söylüyorsun diyor. İşte buradaki anladın mı? Bu neyin hatası? Bizim nefislerimizin hatası. Bu bizim nefislerimizin işleyiş sistemi. İşte buradaki size nefislerinizden örnekler verdi diyor ya. Hem diyor sizin yaşantınızdan örnek ver diyor. Size sizden bir örnekler verdi. Hem de diyor kendi nefislerinize dikkat edin diyor. Sorgulayın bakalım ondan verdi. O eşeği de biraz sonra anlatacağım vakit ederse cehenneme sürüklüyoruz işte. Bak kendimizi değil. Eşekle beraber kendimizi sürüklüyoruz. Eğer iki ayet sonra o var, müthiş bir vurgu var orada. Zaman yeterse onu anlatacağım. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Buyurun efendim. Aynen işte.
Evet. Şey var, haydan gelen huya gider, huya gider. Allah'tan gelen, Allah gider ya.
Kezalike işte böyle nufassilu. Burada nüfas söylüyor. Biz ayetleri böyle açıklıyoruz diyor. Orada kök kelimesi onun fassala, fasıl kelimesi. Ayırmak, fasıl ayırmak demek. Hani bir fasıla verelim, ara verelim diyoruz ya burada. Tafsilat bu kelimeden. Yani ayrıntılı bir şekilde ara ara vererek, aralarını açarak anlatmak anlamında. Biz tafsilatlı şekilde böyle açıklıyoruz diyor. Neyi açıklıyoruz? El ayati, ayetleri. Kim için? Li kavmin yaqulun. Aklını kullanan kavim için diyor. Biz böyle ayetleri açıklıyoruz. Şimdi aklınızı kullanıyor muyuz? Direkt okursak kullanamıyoruz. Ama ya burada nefislere örnekler verdi diyor. Siz böyle yapar mısınız? Böyle ya dur ben bir düşüneyim ya. Ben böyle mi yapıyorum? Yapmıyorum. Ben Allah'a niye peki böyle suçlamalar getiriyorum? Yani Allah'a ben bunu niye layık görmüyorum? Yani küçücük adamım. Allah'a niye böyle? Ya estağfurullah ya tamam. Ben bir şey yapayım ya. Allah şeyini biraz daha farklı değerlendireyim. Kendi nefsime bu kadar hayf etmeyeyim de Allah'a hayf edeyim. Ha burada hayfı da açayım bu kelime. Hayf Allah'ı kırmaktan korkmak. Yani korkmak, çekinmek ama Allah'ı kırmaktan korkmak. Yani Allah'ın zatına, Allah'ın nefsine aykırı davranmaktan, onu kıracak, üzecek, rızasına uygun olmayacak, onu gadaplandıracak ya da onun izzetine, şanına, uluhiyetine, yüceliğine aykırı davranmaktan korkmak anlamına da geliyor. Allah'ın nefsine dedim, böyle bir bakışlar oldu, hissettim. Ayet-i Kerime'de diyor ki bir yerde, Allah siz diyor kendi nefsinden sakındırır diyor. Başka meallerde korkutur diyor. Yani Allah'ın nefsine saygısızlık etmekten diyor seni men ederim diyor Allah. Yani çünkü belirli bir muhteşemlik, belirli bir olağanüstülük var. Allah korkutuyor bizi. İşte bu korkma kelimesi burada ne ki anlamıyla geçiyor? Hayf geçiyor. Anlaşıldı mı biraz daha hayf? Yani biz Allah'a mülk konusunda belirli bir yere koyacağız. Hayf konusunda da belirli bir yere koyacağız. Saygısızlık yani etmeyeceğiz Allah'a. Saygısızlık çok önemli. Saygısızlık etmekten de korkacağız. Buyurun. Aynen işte burada havf ediyor. Haşyet değil bakın. Haşyet Allah'ın ululiyetinden, azametinden korkmak. Haşyet. Haşyet.
Haşyetullah'tan.
Bir yerden sonra ikisi eşit hale geliyor bir miktardan sonra. Şimdi biz Allah'ın ululiyetini, azametini anlayamıyoruz. Allah yani deprem zamanında anlıyoruz değil mi? Bir arkadaş vardı da bizim evde kaldı. Depremi yaşadı. Ben Adapazarı'ndaydım o sırada. Ya diyor ki ev diyor şu kolonlar var ya diyor kağıt gibi geldi bana diyor. Hani kağıttan böyle yapılmış evler var ya hani İstanbul kağıtlarının üstüne koyularak yapılıyor. Hani bir masayı sallanır ne oluyor? Öyle hissettim diyor. Ya Allah'ın gücü, azameti, toplam kainatın gücü içinde o miktar ne ki değil mi? Yani o miktar ne ki? Şey aklıma geliyor. Belgesellerde izlemişsinizdir. Böyle timsah var. Timsah yavrusunu alıyor ağzına. Şöyle alıyor buradan şuraya koyuyor. Hatta bir şey gösterdi. Bu Harun Yahya'nın bir sihirisinde vardı. Bütün mahlukat böyle vahşi midir diye. O mantıkla canlılardaki rahmet diye bir şey olmuş. Timsah böyle kaplumbağa yavruları var. Gidiyor ona, siz diyorsunuz ağzını açıyor yiyecek zannediyorsunuz. Onu alıyor, şuraya doğru koyuyor. Ya o çenesinin kuvvetini gördünüz mü? Geçen gün ben bir korktum. İmpala yavrusunu aldı ağzına. Bu boynuzlarını düşünün. Biraz da iriydi, çok da küçük değil. Tek lokmada parçalıya parçalıya boynuzlarıyla yuttu ya.
Kemiği.
Ya biz bir tavuğun kemiğini yapamıyoruz değil mi? Dişlerimiz kırılacak zannediyoruz. Yani kendinizle bir kıyaslayın. O kemikleri parçaladı. Şimdi o çene kuvvetini düşünebiliyor musunuz? Bir yumurtayı alıyor yumurtayı. Bakın bir yumurtayı alın, biraz fazla tutun, kırarsınız. Kendi el, nazik elinizle bile. İnsanın sahip olduğu latifliği düşünün, kırarsınız. Koskoca timsah şeyi alıyor, yumurtayı ve kendisinin de değil, böyle yavaşça buraya koyuyor. Yani o azametine, çenesinin acametine rağmen uyguladığı şeyi düşünün. Latif kuvveti düşünün. Kıyaslanmaz ama Allah'ın da sahip olduğu gücü düşünün. Hani la havle ve la kuvvetteki düşünün. Kainatın toplam gücünü düşünün. Ya ve izâ erada şeyen en yekûle lehu kün fevkum var ya. Biz de ol dedik, oldu. Şimdi ol bize basit geliyor ama hani bu fizikte öğretildi. Hani büyük patlama var ya Big Bang teorisi. Ya her şey bir noktaydı deniyor. Patladı ve kainat oluştu. Yani ne kadar hafif değil mi? Şu an şu kadarcık bir çay kaşığı kadar uranyum patlatılıyor. Çekirdeğindeki güç açığa çıkartılıyor. Şehir mahvoluyor. Yani kuvveti düşünün. Yani şeydeki yani reçeli alıyoruz ya ağzımıza. Onun kadar bir miktar düşünün. Şimdi bu kainatın kaç kat trilyonda biri değil mi çekirdekteki? Her atomda var o güç. Yani şu masada, suda, havada var. Parçalandığı takdirde açığa çıkacak enerjiyi kainata bir yaysanıza. Ve bu Allah'ın gücü. Hatta Allah'ın gücü bile değil bakın. Allah'ın yarattığındaki potansiyel güç.
Katre.
Ve bizim şu an depremi düşünün. Hani şöyle bir sallanıyor. Ya kaçta kaçı? Kaç katrilyon kere, katrilyon kere biri bir gücü o. Neye dayanıyoruz? Ya adama bir yumruk atıyorsun da adamın onu biraz fazla gelirse ölüyor ya. Yani anlatabiliyor muyum? Yani timsahtan yola çıktı. E şimdi melekler, bunu diyeceğim. Niye anlattım bunu Bekir Bey? Hani haşyetle havf var ya, belirli miktardan sonra haşyetle hayf eşit oluyor. Yani melekler bunun farkında ya. İşte o hani şey suresinde artık haşyetle havf birbirine çok yakın oluyor. Ama biz Rabbimizin daha haşyetini çok anlayamadık, bilemiyoruz. Yani hayat boyunca bir iki kez karşılaştık bununla. Benim bir arkadaş bir rüya görmüş. Rüyasında böyle ilahi bir şeyin kendisine doğru geldiğini düşünmüş. Böyle ateş topu gibi bir şeydi diyor. Bir korkarak uyandım diyor. Kendime gelemedim. Hala o rüyayı anlatırken etkileniyor. Bakın rüya bu. Ve nasıl kalktığını düşün. Ve karşılaşılmış realite değil. Ve melekler orada o ortamda biliyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ama biz de anlamamız gereken burada Allah'ı kırmaktan, incitmekten duyacağımız havf.
Saygısızlık etmiyor.
Saygısızlık etmiyor. Sevgi. Ama saygıyla bir sevgi. Yani ilkokul öğretmeniyle şu an karşılaşsanız ona nasıl bir sevgi ama saygıyla, yani aman pantolonunuzu alayım, ya terlik giyer misiniz? Buyurun bakın ya ne güzel. Nasıl bir şey? Ya insan... Size tokat dağıtmış olabilir, sizin yanlış anılarınız da olmuş olabilir. Ama nasıl bir sevgi ve nasıl saygıyla karışık onu kırmaktan inceliyor. Landı konuşur musun ona? Değil mi? Ama bir arkadaşınla landı konuşursun. Ama Allah'a işte hitabette, yaklaşımda falan diyor ki Allah, siz kendinize diyor hitap, kendinize özel hissettiğinizi düşünün. Kölelerinize öyle davranıyor musunuz diyor. E siz diyor Allah'a nasıl davranmalısınız? Allah sizden neyi bekliyor? Evet. Bel. Diğer ayet 29. Bel ne demek? Evet demek. Arapça. Ama bilakis anlamına da geliyor. Şimdi soru sordu ya, bunun cevabı evet olacak. Evet'i de biz bela olarak vereceğiz. Allah da bunun için diyor, bilakis diyor. Yani olumsuz soruya cevap evet ama bilakis. Fakat gibi yani bilakis. İttebe'allezine, ben bu ayeti çok seviyorum. Açıklayalım. İttebe'allezine zalemu. İttebe'a tabi oldu. Kim? Ellezine zalemu. Zalim olanlar, zulmedenler. Neye zulmedenler? Ehve'ehum. Hevalarına. Hevalarına zulmedenler tabi oldu. Bir gayri ilim. Yani fakat zulüm edenler bilgi sahibi olmaksızın hevalarına uydular. Şimdi yukarıdakiyle birleştirirsek bunu, Allah-u Teala bunu boş boşuna kullanmıyor. Diyor ki yukarıda Allah'a karşı öyle yanlış davrananlar var ya diyor. Hani rızık olarak verdiklerimiz ilah edindiler. Allah'ı öyle görmediler. Allah'a hayf içinde bulunmadılar. Öyle ona layık görmediler hatta. İşte diyor ki o, onlar hevalarına uyarak zulmedenler oldu diyor. Anahtar kelime ne biliyor musunuz burada? Zalim. Zulmedene ne diyoruz Türkçe'de? Zalim diyoruz. Yani aslında Arapça da zulm kelimesinden zalim. Şimdi burada çok ilginç bir kavram var. Şimdi yukarıdaki gerçek değil mi? Yani bizim bir önceki ayette aslında Allah-u Teala olması gerekenleri söylüyor. Allah'a öyle davranmamız ya da Allah'ı öyle bizim anlamamız lazım. Peki bunun yanlışı ederek zulmediyoruz. Bizi yanlışa götüren ne? Nefis. Peki şu var, nefis doğru. O kendileri, dua var ya peygamberlerin duası. Ben kendime, nefsime zulmettim diyor. Madem nefis. O zaman peki niye nefse zulmedilmiş oluyor?
Çünkü nefis onu kullanıyor. Bütün şeye diyor.
Ama o zaman bak ne diyor? Ben
öyle de bu aslında. Ama yani, hayır beni kendisiyle baş başa bırakma. Psikolojisi şeye kesin. Zararda şey getirir. Kafirden bir zahmetle kıyamete kadar imanımı muhafaza edin.
Çok doğru.
Yani nefsinin uyumaması gerekiyorsa nefsine uyduğu zaman uyumuyorsun.
Güzel. Bakın çok güzel dediğiniz doğru. Bizim bildiklerimiz ayet-i kerimede var. Diyor ki bu şey diyor ki Yusuf Aleyhisselam. Ama diyor şöyle de anlaşılmasın diyor. Ben hiçbir zaman diyor nefsimi de temize çıkarmıyorum diyor. Çünkü diyor nefis diyor nefsi emmaredir. Yani kötülükleri emreder diyor. Burada tamam. Ama bak Allah-u Teala Kur'an'da bir kelime kullanıyorsa o diyor nefislerine zulmedenler diyorsa peygamberler bunu dualarda kullanıyorsa bakın çok ince bir şey var orada.
Yenememişler için bahsediyor. Mesela ondan sonraki ayette de Peygamber Efendimiz'e sen yüzünü Hanif olarak doğru dine dön diyor. Bu yenememişler için değil. Peygamber Efendimiz hepsini yenmiş ama sakın gafletle kurduk insanlara uyup da tekrar sen de onların yolundan gitme gibi bir iktar.
Doğru. Son söylediğiniz çok daha uygun. Bakın. Nefis emmare. Emreden. Çok emmare demek çok çok emreden demek. Neyi emrediyor? Kötülüğü emrediyor. Ama ilginç bir nokta var. Aslında ona göre kötülüğü emretmiyor. Çocuk olarak düşünün. Hayvan köpek olarak düşünün. Köpek sürekli dolaşmak istiyor. Değil mi? Sürekli olarak yemek istiyor. Sürekli olarak saldırmak istiyor. Değil mi? Çocuk olarak düşünün. Çocuk sürekli olarak çikolata yemek istiyor. Sürekli olarak televizyon izlemek istiyor. Uyumak istemiyor. Sürekli olarak eğlence istiyor. Değil mi? Şimdi nefsi böyle kötülük mü istiyor? Ya sen ne kötü çocuksun hep çikolata istiyorsun diyor muyuz buna? Demiyoruz. O fıtratının gereğinliklerini yerine getiriyor. Hayvan hayvanlığını yapıyor. Çocuk çocukluğunu yapıyor. Ama nihayetinde akıl, mantık, kemaliyet ölçülerinde onun yaptığı ona kötü olarak geri dönecek. Çok çikolata yerse karnı ağrıyacak, hastalanacak. Burada biz kimiz? Biz akılız işte. Nefsin sahibiyiz, dizginleri elinden tutanız. Onun dediklerini yapmayacağız. Eğer onun dediklerine yapmasını müsaade edersek ne olur? Çocuğumuz çok çikolatalı, hastalandı, hastanede serum yiyor, iğne yiyor. Biz nefsimize zulmetmiş oluyoruz.
Nefsi frenlemek lazım belki o zaman.
Allah-u Teala yarattığı her organa İslam fıtratını vermiş. Onun kontrolü için bize akıl vermiş. Biz bunların hani aklımızı kullanmayıp onlara uyduğumuz zaman maddeleşiriz zaten. Dünya sevgisine kadar. Bu değil mi bu?
Aynen bu. Anahtar kelimeydi biliyor musun? Oraya getireceğim. Uyduğumuz zaman.
Evet.
Yanlış ifade ne biliyor musun? Ya nefis beni yoldan çıkardı. Hayır, nefis çıkarmıyor. Sen ona uyuyorsun. Ha, nefis senin talepleri var, istek arzuları var. İsterim isterim yap et bilmem ne, haz duyuyor, lezzet alıyor. Bakın çok size ilginç bir şey söyleyeyim. Bu müthiş bir bilgi. Nefsin özelliği hazcılık. Lezzet almak. İsteği var ya, haz almak. Heva o.
Peki hocam, yaratılışta insanoğlunun nefsi emaresiyle onu yenebilme şeyin eşit dengede mi? Yoksa biri fazla mı kaçıyor?
Onu biraz sonra açıklayacağım. Artıları var. Onu biraz sonra açıklayacağım. Bu aşağılarla bir konu toparlayabilirsem çok güzel olacak. Tasavvuf ve şey yok. Tasavvuf ve başka bir şey yok. Yani hepsi içerisinde. Basamaklar var. Sen o hangi basamaktan olayı değerlendirsin o. Tasavvuf sanki ne gibi anlatılıyor biliyor musunuz? Çok özel bir mıntıka. Bununla ilgilenirsen kapıdan gireceksin, olacaksın, yapacaksın. Özel bunun yöntemleri falan vardır. Hayır ya, tasavvuf yaşantının içerisinde. Sen burada meleklerin olduğuna inanıyor musun? Gayba inanıyorsun. Sen içinde nefis olduğunu inanıyor musun? İnanıyorsun. Ayet-i kerimelerde nefsin tabiri var mı? Var. Sen Allah'tan korkman gerektiğini, sevmen gerektiğini biliyor musun? Biliyorsun. Yani biraz daha akıl evliliği yapmıyorsun da aşk evliliği yapıyorsun. Tasavvufu yok sayarsan aşksız bir evliliğin olmuş oluyor. Evli değil misin? Evlisin. Yani maneviyatı bir şeyin içerisine katmak lazım. İşi severek yapmak gibi. Ya işi sevmek için ayrı kurslara gidilir mi? Ben işimi seveyim, motive olayım. Hayır ya, işini seversen mutlu olursun. Tasavvuf da maneviyatı, sevgisi, duygusu, hallerdir yani. Böyle apayrı bir yerlerde değil yani. Ama günümüzde ne olmuş? Geçen gün bir açık oturum seyrettim. Birisi tasavvufi açıklıyor, birisi tasavvufa karşı açıklıyor. Ya gündeme geldi, Peygamber Efendimiz'e mucize verilmemiştir konusuna geldi. Ya bir Beşiktaş, bir Galatasaray şey offside mı değil mi diye tartışıyorlar sanki. Ya hayır ya, her şey iç içe. Allah-u Teala ayırmamış maneviyat iç içine. Sen ama birini ayırırsan, yo sadece tasavvuf bu şekilde yaşanır, işte bunun kural kaidesi vardır, tabi olacaksın, edeceksin, tövbe alacaksın bilmem ne, diğer türlü nasipsizlerdir onlar, tüyüka kadar hatta kafirdirler. Öbürleri de ya tasavvufçular sapıktır, bilmem ne, tasavvuf yaşanmaz, asla tasavvuf kaydı. Hayır ya, bir birleştirin ya, gelin tevhid, bu dinin ismi tevhid ya. Ben bu Kur'an'ı meallerine fazla girince şey yaptım, işin içine girince anladım. Mesela bu nefis kelimesi var ya. İnanın tasavvufa karşı olanlar bir türlü bu tasavvuftaki ben ego var ya, şey psikolojideki ego, kesinlikle öyle bir izahın içine girmemişler. Niye? Tasavvufçular çünkü sadece o yorumu vermiş. Diyor ki yok, ben o yorumu vermem. Yani bu, şey söyleyeyim, bu şeytanın oyunu mezheplerde, o işin içerisinde tarikatlar, cemiyetler, cemaatler, şunlar bunlar, eğer yanlış uygulandığı takdirde kesinlikle yanlış. Bakın doğrusunu yap. Doğrusunu yap, doğru. Ne diyor biliyor musunuz ayet-i kerimede? Onlar dinlerini parça parça ettiler. Bölüklere ayırdılar. Her hizip kendisindekiyle de ferahlanmaktadır diyor. Eğer kendindekiyle kendini kontrol edeceksin. Ben kendimle ferahlanıyor muyum diye. Ferahlanıyorsan, başkalarınınkiyle ferahlanmıyorsan ayetin içerisine giriyorsun. Yoksa cemaat şart. Cemiyet şart var. Ama ben buyum demeyeceksin. Ben bu gruba aidim demeyeceksin. Ben Müslümanım. Ben Ümre'de çok tartışmasını yaptım bunu. Yanıma biri yanaşıyor. Şeye gittim ben. Medine'ye gitmiş olanlar bilir. Baki mezarlığına. Genellikle İranlılar gidiyor. Ağlıyorlar, şey yapıyorlar falan. Ben de Hazreti Fatıma'nın kabrinin karşısına geldim. Ağlıyorum. Yanıma geldiler. Mendil verdiler. Diyorlar bana, Şiisin değil mi diyorlar. Değilim ya dedim. Şöyle bir durakladılar. Türk müsün? Yani anlamaya çalışıyorlar. Yani benim Hazreti Fatıma'ya gözyaşı dökmem için illa bir gruptan şey olacağım ya. Yani.
Sadece ondan dökebilirler sadece.
Yani ben Hazreti Hüseyin'in üzülmem için şia olmam lazım. Eğer ben şia değilsem onlar sapık ya, aşırı gidiyorlar diyeceğim. Ya Aşure gününde üzüldünüz mü? Fatiha okudunuz mu Hazreti Hüseyin'e? Ne güzel. Eğer ama insanların çoğu sanki onların lideriymiş gibi davranıyor. Yani onların grubunun bir şeyiymiş gibi. Bakın öyle bir ayrılmışız ki çok farklı. Yani bakın şeytan oyunu bunlar. Başından itibaren ve Peygamber Efendimiz vefatından hemen sonra bu olaylar olmuş. Tevhid, tevhid, tevhid. Ayırmayacağız. Ben Hanefiyim demeyeceğiz. Ben Şiiyim demeyeceğiz. Ehli sünnet demeyeceğiz. Ben şu cemaat değil. Ümmeti vahidetim var. Tek bir ümmet. Peygamber Efendimiz zamanında hiçbir şey yoktu, bunların var. Ha ama kendini İslamiyet'i ifade edilecek bir ortamda, yakınlaştırıcı bir ortamda bulunuyorsan bul. Ama sadece oraya gitme. Allah'ın zikrinin, Allah'ın adının anıldığı başka bir yer varsa oraya da git. Yoksa sadece kendindekiyle ferahlananlardan olur. Bu konu derin, şey yaparız.
Sadece fıkıh yönünü almak lazım şeyin içerisinde, mezheplerin. Mesela tevhid de tek güzel tabii.
Ya öyle bir anlaşılmış ki, yani bakın yukarıda namaz kılınıyor, yukarıda namaz kılınıyor, birisi şöyle yapıyor, şöyle bakılıyor, bu kim ya, olur mu ya, niye diye bakacaksın öyle? Diğerleri de başkaları bozulacak diye onu gizlice yapıyorlar bu şekilde. Hayır canım, sen onun bir ayrımlaştırıcı unsuru değil de bir İslami yorum olduğunu, uygulama yorumu olduğunu biliyorsan rahatça yapacaksın. Yani çok farklı olaylar, oralara girmeyelim. Bu tasavvuftan girdik çıkamadık burada, başka zaman konuşuruz onu. İşte hevalarına tabi olanlar zulüm edenler diyor. İşte burada zulüm kelimesi geçiyor, onu şey yaptık. Özetine gireyim, vakit azaldı, daha tafsilatta açıklayacaktım ama şunu şey yapacağım. Şeytan diyor ki, iblis diyor ki, hatırlıyor musunuz bir ayet-i kerimelerde? Ben diyor, onlara diyor, hepsini diyor, kandıracağım diyor, senin ihlaslı kulların müstesna. Allah'a diyor bunu. Allah ne diyor? Hayır, o öyle değil diyor. Senin gücün diyor kimseye yetmez. Ancak sana tabi olanların üstesine. Ve bu ayet daha yeni anlaşılmaya başlandı. Şeytanca bir söz söylüyor.
Benim gücüm her şeye yeter diyor. Kibir var ya diyor. Okulların hepsini kandıracağım. Hayır diyor, sen kandıramazsın diyor. Onlar sana kanar diyor. Aynı olay işte nefiste de var. Ben nefse uydum diyeceksin, demeyeceksiniz. Yani şöyle, nefse etken kabul etmeyeceksiniz. Akıl var ya, akılla ben yanlışlık yaparak nefsin taleplerine, cazip gelen taraflarına meylettim demek var.
Zafiyetim.
Çünkü nefis bu alemin etken kuvveti değil. Aklın var senin. Bu İncil'i anlayabiliyorsunuz değil mi? İşte o yüzden var. Toparlarsak şöyle deriz. Aslında nefsin mahiyeti çok özel. Nefis nerede vardı? Cennette vardı. Ayet neydi? Biz diyor Adem'i nefsi vahidetinden yarattık. Ondan da eşini yarattık. Demek ki nefsin kapısı, şey cennetin kapısı nefisle açılıyor. Nefsi vahidetinden bir unsurla beraber Adem cennete girdi. Daha evvel neredeydi? Kudret alemindeydi, latif alemindeydi. Nefsi vahidetinle beraber cennete girildi. Demek ki asıl nefis tüy kaka ya, aslı nereden biliyor musunuz? Nefsi vahidetinden, yani Allah'ı olağanüstü bir unsurdan gelme. E peki dünyada ne yapıyor da bu kadar kötü oluyor? Heves, arzu ve istekleri var. Nefis, yaratıldığı kaynak o kadar muhteşem ki, ondan lezzet almaya alışmış. Bak Bekir Bey buralar çok ilginç. Ondan lezzet almaya çok alışmış. Hazcı yani. Hevası o. Kötü bir şey değil. Ama gördüğü her şeye meylediyor. Yani cemali unsurlar arıyor orada. Anladınız mı cemali unsurları? Yani Allah'ı güzellikleri arıyor oradan. Ama sınırı yok. Cennette sınır var mı? Ayet-i Kerime yiyin için diyor. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Bir tek emir, bir tek nehi vardı orada. Emir çok, bir emir var. Yiyin için, rahat hareket edin. Ama bir tek nehi vardı, yani yasak vardı. Ağaca yaklaşmayın. Bu dünyada da biz nefisle indik mi buraya? Nefsimiz var mı? Nefsimiz var. Hala aynı talepte. Ama nefsin bir zaafı şu. Gördüğü her şeyi ve her ortamdan haz alıyor. Yani burada kadını görüyor, haz alıyor. Yiyeceği görüyor, haz alıyor. Bir şeyi görüyor, haz alıyor. Yani o haz almacılığı devam ediyor. İşte ona ne diyor Kur'an ifadesiyle? Heva. Hevaya sen uyduğunda, yani onun istek arzularına uyduğunda sorun var. Nefsin hatası ne? Peki şunu düşündüm ben. Allah zalim mi? Haşa. Niye nefsi cehenneme atıyor? Yok yok, o bizim sorumluluğumuz. Yani tamam, o zaman nefisiyle cennette olurdu. Nefis cehennemde olmazdı. Biz aklımızla, cesetimizle girerdik. Cehennemde yanan sadece biz olurduk. Ama ben nefsime zulmettim dediğinde onun sonucu olarak nefisle beraber biz cehennemde yanmıyor muyuz? Yani azap görmüyor muyuz? Görüyoruz. Demek ki nefsin de bir suçu var. Yani Allah zalim değil. Onu sokmaz. Yine sen git nefsim paşa paşa cennete git. O aklı cesediyle beraber gitsin derdi. Ha burada nefsin de suçu var. Nefsin suçu ne? Nefse diyor ki Allah. Bak diyor, senin yarattığım kaynak ne kadar muhteşem. Ne kadar cemali bir kaynak. Sen ona tabi olmadın da gittin etna en aşağı dünyada nelere tabi oldun diyor. Bak bura çok ilginç. Bizim hatamız nerede? Bize, Adem'e, biz yani bize meleklere secde ettirilmedi mi? Ederken o esmalar neye yüklendi? Esmalar kime öğretildi? Bizim o aklımıza değil mi? O andaki aklımıza, ruhumuza öğretildi. O akıl burada da var. Bize de diyor ki sen öyle büyük esmalarla donatılmış bir şeydin. Hidayet üzerine yaratıldın yani. Hidayet üzerine yaratıldın. Neden sen nefsine, üzerine baskın olmadın da ona şey yaptın ve ona neden zulmeden konum oluyorsun? Yani tamam, o hak ediyor ama aynı zamanda sen tercihlerinle onun cennete ya da cehenneme gitmesine şeysin. Cehenneme gönderirsen zulmetmiş oluyorsun.
Nefis Allah'a iade bir şey oluyor.
Aynen.
O hevasını kullandı.
Kim yaklaştırdı?
Şeytan.
Neyi kullandı?
Hevasını kullandı şimdi.
Evet.
Şeytan Adem'in hevasını.
Hah, öyle diyelim. Hevasını çok güzel kullandı ama uyan Adem'di.
Adem. Onun için Adem de cennetten oldu.
Tamam.
Adem yani, ama şey var, değil mi? Adem hiçbir zaman şeytana verdiği nefsine suçlamadı. Hiçbir zaman. Kendinde bulundu. Çünkü çok önemli. Kendimize bulundu. Ben nefsi diyorum sanki Cenab-ı Hakk'a ihanet etmiş gibi oluyor. Bana öyle geliyor yani şu an aslında.
Hocamlara kadar bize düşen o hevamıza uymamalı. Adem'in de hevasına uymaması gerekiyor. Bu şeytan ondan faydalanıyor.
Evet. Yani burada nefis ne oluyor? Edilgen oluyor.
Evet.
Etken olan biz oluyoruz.
Evet.
Ama nefis edilgen olmakla yırtmıyor. Çünkü nefsin de hevası var.
Evet.
Yani nefsin de bir kimliği, talepleri var. Çok ilginç değil mi? Hani bizim içimizde bir ben var.
Evet,
yani
aynen,
Yunus Emre'nin kastettiğine yakın. Aslında tam o değil ama yani bizim içerimizde bir nefis var. İşte bu hani tasavvuf niye evet. gerekli şeyi? Yani tasavvufta bu nefisleri çok iyi anlarsanız, şimdi sistemi çok iyi anlarsınız. Evet. Neydi o şey Bekir Bey? Nefsini bilen kendi işte kendini değil orada nefsi işte nefsini bilen Rabbini bilir. Yani sen nefsini tanırsan tasavvuf bunu öğretiyor. Bütün bu sistemi çok iyi anlarsan gereklerini de yaparsan Rabbi tanıyorsun. Yani önce sistemi tanıyorsun. Ha bu böyleymiş diyorsun. Sonra da Rabbinle tanışma, tanıma, ona yakınlaşma şeyin oluyor. İmkanın oluyor. Hatta bu kadriler nefis terbiyesi konusunda uç noktalardadır. Hep nefis terbiyesi, nefis terbiyesi, nefis terbiyesiyle Allah'a yaklaşma eğilimindedir. Nakşiler ise daha çok ruhani taraflarını, latif taraflarını genişletirip nefse de tabii yapıyorlar ama yani ruhani tarafla, eğitimle Allah'a yaklaşma yolunu, tarikat yol demek, yollar demek, o yolu tercih etmişler anlamına geliyor. Evet. Şimdi şeye geçersek, devam edersek, ha burada da ilginç bir yer var. Peki akıl var değil mi Güven? Hani dedik nefisleri konuştuk, ruhu konuştuk. Bir de bizim aklımız var. Şimdi aklın da imtihanının olduğu yer dünya, azabın, ızdırabının olduğu yer nere biliyor musunuz? Mahşer, hesap, mahkeme-i kübra. Hani orada Allah'la bir mahkeme dönecek ya. Biz bütün yaptıklarımızın orada hesaba çekileceksiniz diyor ayetlerde. İşte orada da aklın azabı o. Hani okuldayken bir hata işlersiniz de müdürün karşısına çıkarılırsınız ya. Orada bir sorgu sual olur ya, eririz gideriz değil mi? Orada bir ızdırap çekeriz. Yani orada dövmek şunluğu önemli değil. Yani müdürün karşısında o hesap verme konumu var ya. İşte aklın şeyi. Allah da aklı orada azaplandırıyor. Yanlış taraflarıyla. Yani diyor sana meleklerin secde ettiği bir akıl vardı. Sen niye bunu doğru dürüst kullanmadın? Olman gereken bir pozisyon vardı. Seni halife olarak yarattı. Neden böyle davrandın? Ama ben davranmadım, etmedim. İtiraz mı ediyorsun? Edemezsin ama edemez. Sahneler. Senin düşüncelerin, yaşadığın olaylar. Ölürsün, mahvolur. Senin azabın o. Nefsin azabı cehennem, yanmak. Ya da ikram ayrı. Ama akıl hesaba tabi tutuluyor. O yüzden bu ayetlerdeki aman ya Rabbi rezil olmaktan kurtar diyor ya bize. Ali İmran şey Ali İmran'da vardı. Aman ya Rabbi bizi rezil etme. Ya rezil olsan ne, olmasan ne değil mi? Amacın cennet cehennemse yırttın. Nefsani düşünürsen. Ama akli düşünürsen rezil olmak azap.
Evet. Evet. Mesela bu fasulye ayetlerde de zaten şeytan onların nefislerine vesvese verdi. Akıllarına verdiği hiçbir zaman yok.
Bir daha söyleyin.
Şeytan onların nefislerine vesvese verdi. Akıllarına verdiği hiçbir yerde geçmiyor.
Evet. Yani şöyle oluyor. Frekans karıştırması da oluyor bazen. Yani biz neden Euzu Besmele çekiyoruz Kur'an okurken? Yani harflerini, mahrecilerini yanlış çıkarırız ya da tecvid kurallarına yanlış okuruz. Aman ya Rabbi koru diye mi okuyoruz? Amaç manası, aman ya Rabbi manasını okurken şeytanın, yani racim olan şeytanın benim aklımı yanlış yönlendirmesinden sana sığınırım. Yani beyinsel olarak da, yani beyinsel frekanslara, yanlış anlamalara yönelik. Şimdi alim olmak tehlikeli. Yani kitap okuyarak alim olmak. Eğer sen gerçek anlamıyla Allah'a sığınamazsan, ayetlerden yanlış manalar çıkarma şeyin var. Bugün televizyonlarda görüyoruz. Yani tabii etken unsurun orada nefsin hevasına uymak. Yine akıl önde. Bakın şunu hiç unutmayın. Allah insanı yaratmış mı? Bakın bana bakın. İnsan da ayakta yürüyor mu? Ayakta dik duran tek canlı insan değil mi? Yani ara sıra duranlar var. Maymun, ayı gibi yaklaşık duranlar var. Allah'ın demek ki ben sizi en güzel şekilde yarattım diyorsa bu Allah'ın en güzel yarattığı şekil. Bu muradı ilahi yani. E burada kafa nerede? En yukarıda. Kafa neyi temsil eder? Kafanın da en yukarısında ne var? Beyin. Beyinden başka bir şey var mı? Yok. Demek ki Allah aklı en üstün tutmuş. Ve de nasıl bir muhafaza? Şuna bakın ya. Yani bir hiç gördünüz mü? Elinize aldınız mı? Kafatasına. İnanılmaz. İkinci en büyük muhafaza göğüs kafesine. Orada da kalp var. O da duyguların merkezi. Yani burası akıl, burası şey. Secde edilen ortam da akla, hani esmaları öğrettik diyor ya. Bakın çok ilginç. Yani bütün kitaplarda bir hikaye anlatılmış. Bütün eşyanın ismi öğretildi diyor değil mi?
Evet, evet. Kimse anlamadı.
Anlamsız ya. Kimse anlamadı. Yani sandalye bilmem neyi mi öğretti? Evet, orada. Evet. Hayır. Kelimelere baktık. Esmaymış ya. Biz diyor esmayı öğret. Yani esmaların anlamlarını, yüklemelerini, her türlü işleyişini öğretiyor. O yüzden de secde edin diyor. Yani bizde o var. Yani bizim utanacağımız, rezil olacağımız, azap olacağımız yer, aklımız o hesap. Biz oraya çalışacağız. Akıl, akıl, akıl. Ha, duygu, ruh, nefis bilmem ne yok mu? Var. Ama aklını devreye sokacaksın. Tercihlerini belirteceksin. Zaten bak eğer şey olursa, devam edelim. Kaç dakika var? Aman. Hemen hızlı geçelim. Femen yehdi men edallah. Allah'ın şaşırttığını kim hidayete getirilebilir? Bunu çizin. Arkadaşlar Allah şaşırtır mı? Dalalete uğrattırır mı? Saptırır mı? Yanlış anlaşılan bir felsefe. Kader inancının yanlış anlaşılması. Allah saptırmaz. Allah hidayet edendir. Biz insanı hidayet üzerine yarattık diyor. E buradaki ifade ne? Bakın şu, Allah hidayet üzerine yaratmış mı? Konu şey olduğu için şey yapıyorum. Avcunun içinde bir kuş olduğunu düşün. Burada da kediler dolaşıyor. Çıkacağım, ben çıkacağım diye şey yapıyor. Biliyor, ya biliyorsun ki bıraksa kedi parçalayacak onu. Yapmıyorsun. Ama o kadar ısrar ediyor ki, elinden ısırıyor bilmem ne yapıyor. Elini açıveriyorsun. Kuş fırlıyor, kedi kopuyor. Anlatabildim mi? Tercihlerinde serbest bırakıyor onu. Yani ben illa sapacağım, sapacağım, sapacağım diyorsun sen. Ya kulum yapma diyor. Engel çıkarıyor. Bir yere gideceksin, ayağın kırılıyor. Otobüs arızalanıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok yakışıklı değilsin. Çok zengin değilsin. Dağ başında yaşıyorsun. Bunlar hep kader inancının sırları işte. Niye orada yaşattırıyor Allah seni? Bunların şeyin var. Bunların hepsi hidayettir. Seni sapmaman için hidayettir. Ama ısrar ediyorsun. Ben böyle olacağım, böyle olacağım, böyle olacağım. Allah da seni tercihlerinde azat ediyor. Serbest bırakıyor. İşte dalle o, edalle o. Yoksa Allah saptırmaz. O zaman cennet ve cehennemin ne anlamı var? Allah diyecek ki sen hidayete gideceksin, sen saptıracaksın. Olur mu ya böyle zalim bir Allah şeyi olabilir mi?
Hatta işaret ettiği şeyi güzel gösteriyor.
Tabii canım, uğraşıyor en sonuna kadar. Bakın arkadaşlar, bazı şeyler yanlış. Hiçbir Kur'an'da yok. Herkes Allah'ın saptırdığını. Hatta şeytan bunu iddia ediyor. Diyor ki, senin beni azdırdığın gibi diyor. Ben de diyor kullarımı azdıracağım diyor. Allah ne diyor orada? Sana diyor zaman verildi diyor. Bak Allah orada onun kastettiği, yani suçlama getirdiği, beni azdırdığın diyor. Evet ben seni azdırdığım gibi demiyor orada. O şeytanın iddiası. Bakın çok dikkat. Allah ona evet ben seni azdırdım demiyor. Haşa. Ne diyor biliyor musun? Sen müddet verilenlerdensin diyor. Yani oradaki azdırma eşittir azat olduğunu ifade ediyor. Tamam diyor, mühlet verilenlerdensin diyor. Göz yumuluyor yani. Hadi diyor yap diyor. Yani kullarına güveniyor Allah orada aslında. Yani şey diyor. Bu ne olarak geçiyor? Şeytan nasıl ifade ediyor? Beni azdırdığın gibi. Kur'an kitaplarında ne yazıyor? Allah'ın sapıttırdığı gibi. Buyurun.
İkisi birlikte oradan kovulda. Şeytan da Adem'de. Adem tövbe ediyor. O şeyinde ısrar ediyor. Öyle değil mi?
Evet.
Yani müddet verildi derken tövbe edebilir mi? Ama şimdi de nedir?
Aynen. Yani önemli olan şurada. Bakın ayet var, bunu hiç unutmayın. Sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Bunu yazın, duvarlara yazın. Bu böyleyse Allah saptırmaz.
Adem peygamberi de saptırmazdı. O ağacı oraya koymazdı, saptırmaz. Ağacı oraya koymazdı.
Ya, Allah tuzak, Allah tuzak basmaz. Allah tuzak kurmaz.
Ama işte bu olayı yaşatabilmek
mi? İşte Adem'in tövbe ettiği yer orası işte. Tövbe ettiler. Evet. Ve devam edelim, pardon şunu söyleyelim, şey yapalım. Ve mâ lehum min nâsirîn. Onlardan da bir yardım edici yoktur. Yani illa kaçmak istiyor, kaçmak istiyor, kaçmak istiyor. Kaçtıktan sonra birisinin artık o avucun içerisine girmesi çok zor. Ha, onu işte yardım edici artık, ya Allah'ın hidayetine sokucu da bir unsur çok var. O zaman yardımcı nerede diyor? Sizin için yardımcı nerede? Açıklayın buyurun arkadaşlar. Siz bir şey, Türkçesini şey yapın.
Ancak yaparsa kendine yapar. Kendisi için yapar.
Evet. Tabii tabii, yani bu şey, unsur bu. Yani genel şeylerini çok güzel anlattık, açıkladık. Bu ayetleri bu şekilde anlamak lazım. Allah hepimizi hidayete tabi olan, Allah'ın sistemini çok iyi anlayan ve buna uygun aklımızı kullanarak nefsimizi ıslah eden kullarından eylesin. Allah bizim de yardımcımız olsun. Amin.